Ayrım 3, sayfa 24. Matilt. Vergi şampiyonları belli oldu. Araştırmacı gazeteciler tek tek yazdı. Şu birinci, şu beşinci falan bilgilendik. Ben gazeteciliği hobi olarak yaptığım için araştırma işine kafam pek basmaz. Listede sadece tek isme bakarım. Var mı, yok mu? Yok. Matilt Manukyan. Vergi şampiyonu genel ve patron ilçesi 20 yıldır ilk kez ilk 100 listesinde yok. 1980'de birinci, 1994'te dördüncü, 96'da 60. oldu. 2000'de 67. Atlayarak yazıyorum ama aradaki yıllarda hep listede. 2001'de vefat etti. Malı, mülkü, mirası, oğlu Kerope'ye geçti. 2001'de 82. 2003'te 84. 2005'te 95. ve bu yıl listeye giremedi. 1914'te İstanbul Sütlüce'de doğdu Matilt. Aslında soyadı Manokyan'dı. Ama her nedense ısrarla Manukyan diye yazıldı. Kafanız karışmasın diye ben de öyle yazıyorum. Babası Manuk Efendi, Sultanahmam'da manifaturacıydı. Üç oğlu bir kızı vardı. Kızının da iyi tahsil almasını arzu ediyordu. Notre Dame de Sion'a gönderdi. Diplomasını alan Matilt, terzi olmak istedi. Rusya Hanım'ın yanında başladı. Sonra dönemin sosyete terzisi Maksud'un yanına kalfa oldu. Varlıklı mühendis Aram Bey ile evlendi. İkinci Dünya Savaşı patladı. Aram Bey iflas etti. Kerope'ye hamile olan Matit, çaresiz terziliğe geri döndü. Perde dikti, Behici isimli bir müşterisi vardı. Behici Hanım borcunu ödeyemedi. Gel benim eve ortak ol, paranı öyle al dedi. O ev malum evlerden biriydi. Böyle başladı o işe Matit. Vefat ettiğinde hanları, apartmanları, bine yakın gayrimenkulü vardı. Ahlaksızlık rekortmenleri namuslu tüccar ayaklarıyla bu ülkenin ırzına geçerken o işin bile namusuyla yapılabileceğini kanıtladı. Vergi benim namusumdur diyordu. Erkek dünyasında kadın, kurtlar sofrasında mama, vergi yarışında şampiyondu. 20 yıldır ilk kez listede yok. Fuhuş azalmayıp azdığına göre listeye bak, vaziyeti gör. Millete namus ahlak dersleri verenler bu konuda da kontrol elden kaçırdı. KDV'siz fuhuş sokağa taştı. O iş bile kayıt dışı artık bu ülkede. Sayfanın bu bölümünde Matilt Manukyan'ın bir fotoğrafı, siyah beyaz, altında Matilt Manukyan yazıyor. 1980'de 251 milyon lira ödeyerek İstanbul'un vergi şampiyonu olmuştu. O günün parası bugün ne anlama geliyor derseniz, hayatını kaybettiği 2001 senesine kadar toplam 10 milyon dolar vergi ödedi. Aysun. Kanaat önder olarak NTV'de program yaptırılan manken Aysun Kayacı, dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz filan demiş. Şimdi bakın. Ordu'nun tabiat harikası Perşembe Yaylası ta 1991'de turizm merkezi ilan edilmişti. Tesis yapılmadı, bari hayvanlar otlasın diye mera yapıldı. Gel zaman git zaman, önceki sene TOKİ musallat oldu. Ver marayı bana, villalar yapayım sana dedi. Tarım İl Müdürlüğü Mera Komisyonu şak diye toplandı. Birinci sınıf merayı mera kapsamından çıkar değil mi? Üstelik toprak bedava, 20 senelik ot parasını öde al dedi. TOKİ 3 kuruş ot parasına 450 bin metrekarelik merayı oturdu. Canım yeşillikte Pataküt'e inşaata başladı. Başladı ama iyi ve birader biz hayvanları nerede otlatacağız diyen çoban Muharrem Yumbul zart diye gitti, avukat bile tutmadan bir başına bölge idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme inceledi, yok öyle yağma, çoban haklı dedi. Şırak diye durdurdu TOKİ inşaatını. Aynı günlerde İstanbul hayırsever bir aile Florida'daki 95 dönümlük muhteşem arazisini hastane yapısında SSK'ya bağışladı. Hastane hastane yapılmadı. Reform yapıyoruz ayaklarıyla SSK'ya lağvettiler. Hastane için bağışlanan araziyi de TOKİ'ye devrettiler. TOKİ hastaneyi boş verin, ben buraya rezidans yapayım, iş merkezi yapayım dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Büyükşehir Belediye Meclisi bu öneriyi fevkalade buldu. Son sürat onay çıktı. TOKİ'de son sürat ihaleye çıktı. İhale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadının ortak olduğu şirket kazandı. Kimsenin gıkı çıkmadı. Böylece Dağdaki çoban hayvanlarını merasına kaptırmazken insanlara hastane yapılması gereken katrilyonluk arazi kaptırıldı. Dolayısıyla dağdaki çobanla benim oyum eşit mi olacak şekerim lafını ciddi ciddi tartışmakta fayda var. Bence eşit olmamalı. Çobanın oyu en az iki sayılmalı. Sayfanın bu bölümünde Aysun Kayacı'nın bir fotoğrafı, altında Aysun Kayacı yazısı. Haydi Gel Bizimle Ol isimli program NTV'de yayınlanıyordu. Aysun Kayacı, Müjde Ar, Pınar Kür ve Çiğdem Anad, diplomasiden ekonomiye, aklınıza gelen gelmeyen her konuyu masaya yatırıyordu. Asli görevi haber vermek olan haber kanalları, magazinle şeyim suya sabuna dokunmayın derken tam tersi sonuçlara yol açıyordu. Birikimi tartışmalı tipler, kanaat önderi olarak ekrana çıkarılırsa, çam devrilmesi gayet doğaldı. Tayyip Erdoğan, Aysun Kayacı'nın sözlerini siyasi malzeme yaptı. Laiklerin üzerine yıktı. AKP gazeteleri bangır bangır manşet yaptı, sömürdü. NTV gibi kanalların sorumsuz yaklaşımı, Tayyip Erdoğan hep güç verdi. Pippa. Sene 1988, üzerinde masumiyetin simgesi, gelinlik bulunan sanatçı, otostop yapa yapa İstanbul'a gelmeye çalışır. Yol kenarında gelinlikli kızı gören sapık zınk diye durur. Ağız sulana sulana aracını alır, kuytuya çekip tecavüz eder. Sene 2008, üzerinde masumiyetin simgesi gelinlik bulunan sanatçı, otostop yapa yapa İstanbul'a gelmeye çalıştı. Yol kenarında gelinlikli kızı gören sapık zınk diye durdu. Ağzı sulana sulana aracını aldı, kuytuya çekip tecavüz etti, sonra da boğarak öldürdü. İlk öykü filmdi, Arabesk. Başrolde Müjde Ar vardı. Kötülüklerden kaçarken başına felaket üstüne felaket geliyordu. Ülkemizdeki tuhaflıkları izleyip gülmekten kırılmıştık. İkinci öykü maalesef gerçek. Başrolde İtalyan sahne sanatçısı, aktivist Pippa Bakka vardı. Savaşsız bir dünya yaratmak için, kötülüklerle mücadele etmek için yola çıktı. Başına felaket üstüne felaket geldi. Ülkemizdeki gerçekle yüzleştik, utanıyoruz. Yani olaylardan ders almayan, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayan Türkiye'nin klişe bir lafı vardır. Biz bu filmi gördük diye. Öyle oldu. Arabesk'in senaryosunu, görmek istemediğimiz gerçekleri gülümseye gülümseye tokat gibi yüzümüze çarpan usta kalem Gani Müjde yazmıştı. Tuşladım telefonu, sordum, ne diyorsun? Şöyle dedi. Bir mizahçı olarak bile hoş bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Bunlarla aynı havayı solumak, aynı pasaportu taşımak bile utanç veriyor. Şu anda etrafımda turistleri görüyorum. Nereye geldiğinizin farkında mısınız demek geliyor içinden. Çünkü Türkiye'de hayat filmlerdeki gibi masum değil maalesef. Bunlarla mücadele edilmesi lazım. Sayıları azaltılmalı. Ama hala fazla fazla doğuralım diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Ne oldu bize böyle? Nasıl bir Nasrettin Hoca ülkesi burası? İlla odak arıyorsak eğer, barbarlığın, hoşgörüsüzlüğün odağı oldu Türkiye. Sayfanın bu bölümünde, sol bölümde, solda bir fotoğraf. Pippa Bakka isimli bir bayanın fotoğrafı. Fotoğrafın altında Pippa Bakka yazıyor. Giuseppe Pascolino Di Marino 33 yaşındaydı. Aktivisti. Pippa Bakka sahne adıyla tanınıyordu. Orta Doğu barışına katkı sağlamak için Milano'dan yola çıkmış, Tel Aviv'e gidiyordu. Slovenya'yı, Hırvatistan'ı, Bosna'yı, Sırbistan'ı, Bulgaristan'a hiç sorunsuz geçti. Türkiye'de hunharca katledildi. Hırsızlıktan sabıkası bulunan Murat Karataş isimli, evli ve iki çocuk babası psikopat, otostop yapan Pippa'yı Gebze'de kamyonetine aldı, döverek bayılttı, Tavşanlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alana götürdü, tecavüz etti, boğarak öldürdü. Cesedini çalılıklara sakladı. Kredi kartını ve mikrofonunu alarak kaçtı. Pippa'nın ailesi kızlarından haber alamayınca kayıp başvurusu yaptı. Türk Emniyet devreye girdi. Telefon sinyali takip edildi. Murat Karataş yakalandı. Pippa'nın kolyesi kamyonette bulununca katil hemen çözüldü, itiraf etti. Güya müebbete mahkum edildi. 36 sene indirildi. Mahkemeye kravat takarak geldiği için iyi hal indiriminden faydalandı. Cezası 30 yıla indirildi. 2015 itibariyle hapisteydi ama birkaç yıla kalmadan çıkarsa hiç kimse şaşmamalı. Scarlett. Hollywood yıldızı Türkiye'ye geldi. Bütün gazeteler yazıyor. Emmy ödüllü yönetmen David Nutter'ın çektiği Scarlett dizisinin başrol oyuncusu Natalie Matley İstanbul'a geldi. Robbie Williams'ı terk eden kız olarak tanınan Natasha, ünlü dizisinin premierinin yapılacağı Suadadaki görkemli geceye katılacak. Bütün medya Scarlett'in peşinde. Televizyonda da görmüşsündünüz mutlaka. Ana haber bültenlerinde verdiler. En son Beyaz'ın programına çıktı. Cümleten tebrik ederim. Ve şimdi sıkı durun. Böyle bir dizi yok. Evet yok. Scarlett aslında Güney Koreli teknoloji devi LG'nin piyasaya süreceği yeni televizyonun ismi. Hollywood yıldızı diye gezdirilen kız, estirilen rüzgar hepsi piyasaya çıkacak olan televizyonun reklamı. Bu zeka dolu sürpriz kampanyayı tasarlayan adam LG'nin pazarlama müdürü. Eğlenceli yoldan insanları kandırıyoruz diyor. Suada'da yapılacak premierde Scarlett'in gerçek kimliği açıklanacak. Reklamın asıl sloganı şu. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Peki bunları nereden biliyorum? Dünya medyası çatır çatır yazıyor. Oradan biliyorum. Bu tezgah bizimkilerden başka yiyen olmadı. Çünkü el alemin gazetecileri, madem bu dizi bu kadar ünlü, niye bizim haberimiz yok? Madem bu kız Hollywood yıldızı niye tanımıyoruz? Amerika'daki dizinin premieri neden bizim ülkemizde yapılıyor birader gibi basit soruları soruyor. Bizde ise bakın bu bir yıldız de kapıp televizyona çıkarıyorlar. Manşet yapıyorlar. Niye, kim, neden diye soran yok. Gerçekleri yaz kimse inanmaz. Ekonomi şahane, işsizlik azaldı de herkes inanır. Onun gibi. Özetle bu LG Türkiye'de çok satar. Rekor kırar, rekor. Sayfanın bu bölümünde sol tarafında bir bayan fotoğrafı, altında Natasha Mate yazısı. Yüce basınımızı Hollywood star olarak kakalanan Natasha, Norveçli bir mankendi. Londra'da tiyatro eğitimi almıştı, Kanada'da yaşıyordu. Lina Teal takma adını kullanıyordu. Dandik televizyon dizilerinde rol almıştı, Hollywood'dan yolu bile geçmemişti. Akdeniz. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sembolü Venüs heykeli Magandalar tarafından müstehcen bulunarak yakıldı. Gaziantep Üniversitesi'nin bahar şenliğinde sergilenen göğsü açık kadın heykeli tahrip edildi. Muğla Milas'ta çıplak kadın heykelinin kafası kırıldı. İzmir Sevgi Parkı'ndaki kadın heykelinin kolları, bacakları beton kesme aletiyle parçalandı. Edirne'ye Türk Kadınlar Birliği tarafından yaptırılan Özgür Kadın isimli heykel halatla çekilerek kaidesinden koparıldı. Ordu'daki kadın heykellerine sprey boyayla Edep Yahu yazıldı. Bursa'da Uluslararası Heykel Sempozyumu kapsamında yaptırılan Gerçek Aşk isimli kadın heykelinin ayakları kırıldı. Ankara Yüksel Caddesi'nin simgesi oturan kadın heykeli kayboldu. İstanbul'da İsrail'e protesto gösterileri sırasında kadın figürü Akdeniz heykelinin kolu koparıldı. Taşla vurula vurula gövdesi ezildi. Türkiye'de kadın olmak zordur. Kadın heykeli olmak daha zordur. Hal böyleyken insanlık anıtına ucube diyen Tayyip Erdoğan, anıtın heykeltıraşına 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu. Bağımsız yargının üstüne Tayyip Erdoğan gölgesinin düştüğü, herkesin tir tir titrediği dönemde adalet adına verilmiş tarihi bir karardır. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü kanıtlayan bir karardır. Ve aynı zamanda takdiri ilahidir. Çünkü kadın erkek eşitliği fıtrata ters deyip Tayyip Erdoğan'ı sanata hakaret ettiği için mahkum eden hakim bir kadın hakim. Sayfanın bu bölümünde bir fotoğraf. Akdeniz heykelinin fotoğrafı. 2014'te İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı. Cumhuriyet tarihinde birlik yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı. Genel kurul çalışmaları iptal edildi. Milletvekilleri İsrail Büyükelçiliği'nin önündeki protesto eylemine gitti. Kahrolsun İsrail sloganları atıldı. İsrail bayrağı yakıldı. Aynı dakikalarda İsrail konsolosluğunun bulunduğu İstanbul Levent'teki bina taşlı saldırıya uğradı. Binanın önündeki Akdeniz heykelini yıkmaya çalıştılar. Kolunu kopardılar. Konsolosluğu protesto etmek başka şey, konsolosluğu hiç alakası olmayan heykeli yıkmak başka şeydi. Ucube kültürün neticesiydi. 12 milimetre kalınlığındaki 112 metal levhanın yan yana getirilmesiyle oluşturulan kadın figürü Akdeniz heykeli, İlhan Koman'ın eseriydi. 4 ton ağırlığındaki heykel 1980'de Halk Sigorta tarafından yaptırılmıştı. Senelerdir Levent'te Yapı Kredi binasının önünde duruyordu. İstanbul'un sembollerinden biriydi. Sevgiyi ve kucaklaşmayı kollarını iki yana açmış güzel bir kadın anlatıyordu. Sağ solu koparılan Akdeniz heykeli, sağ kolu koparılan Akdeniz heykeli, daha önce heykelin reprodüksiyonunu yapan Ferit Özçen'in ellerine emanet edildi. Koparılan kol ve taşlarla vurularak tahrip edilen diğer bölümleri tamir edildi, tekrar yerine yerleştirildi. Arzu. Çocukları vali yapacaklar bugün. Koltuklarını oturtacaklar, bakan yapacaklar, başbakan yapacaklar. Halbuki hangi çocuk büyüyünce Ahmet Davutoğlu olmak ister ki? Veya sorun bakayım. Tayyip Erdoğan imzalı fotoğrafını mı isterler, Örümcek Adam'ın imzalı fotoğrafını mı? Karizma zannedilen şahsiyetler işte bu kadar hava gazıdır aslında. Siz olun kardeşim. Çocuğunuzu Müjdat Gezer'in koltuğuna oturtun. Götürün bugün okuluna, gezdirin. Servet denilen kavramın para değil, insan biriktirmek olduğunu öğrensin çocuklarınız. İlla koltuğa oturtacaksanız götürün Sunay Akın'ın koltuğuna oturtun. Baba mirası köşkünü kat karşılığı müteahhide vermektense oyuncak müzesine dönüştüren Sunay Akın'ın koltuğuna. Ki insan evladı yetiştirmenin çocuk oyuncağı olmadığını kavrasın çocuklarımız. Zagor okutun çocuklarınıza. Kaptan Sivik, Mr. No okutun. Çizgi romanlar eğitime zararlı filan derler. Tam tersidir. Daima iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Hayat felsefesinin temelini bu çizgi romanlarla atan Ümit Kocasakal gibi olsun çocuklarınız. Kötülerle mücadele etmeyi öğrensinler. İyiliğe dair ümitlerini kaybetmesinler. Herkes Everest'e tırmanamayabilir ama herkesin tırmanabileceği bir Everest vardır diyen Nasuh Mariki ile tanıştırın çocuklarınızı. Lay lay lom gezmek varken Akut'u kuran, başkalarının hayatı için sadece elini değil bedenini taşın altına sokan Nasuh'a özensin çocuklarınız. Bilgili, mütevazi, cesur olsunlar. DİSK Genel Sekreterliği koltuğuna oturan tarihteki ilk kadın Arzu Çerkezoğlu'nun koltuğuna oturtun çocuklarınızı. Örnek alsınlar. Bencilliğin, bana neciliğin maharet sayıldığı memlekette başkalarının derdini kendilerine dert edinmeyi öğrensinler. Mimarlar Odası Ankara Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın koltuğuna oturtun mesela çocuklarınızı. Sarayın soytarısı olup malı götürmek varken milletin malına göz kulak olmanın erdemini kavrasınlar. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tansel Çöleşan'ın koltuğuna oturtun çocuklarınızı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Profesör Aysel Çelik'in koltuğuna oturtun. Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Çağdaş Cengiz'le tanıştırın. Çağdaşlar sahip çıksınlar. Profesör Binnur Sönmez'le tanıştırın. Elinden tutsun. Çocuklarımızı Sarıkamış'a götürsün. Allahu Ekber dağlarına götürsün ki adeta boş vita tenekesi muamelesi yapılan vatanın değerini anlasınlar. Muhtar Kent'in koltuğuna oturtun çocuklarınızı. Gazozdan işlerle uğraşma diye nasihat edilen bir toplumdan gazozdan işlerle uğraşa uğraşa Coca-Cola'nın zirvesine nasıl çıktı? Anlatsın dinlesinler. Demek ki olabiliyor. Ben de olabilirim diye yüreklensinler. Hazır 23 Nisan tatiliyken Eskişehir'e götürün çocuklarınızı. Profesör Yılmaz Büyükerşen'le Balmumu heykel yapsınlar. Hayrettin Karaca ile ağaç diksinler. T. Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar Köyü'ne müze kuran ressam Profesör Hüsamettin Koçan'ın paletinin ucundan tutsunlar. UNICEF elçisi Gülsün Onay'ın piyano taburesinde otursunlar. Kendine villa yaptırmak varken kendi adıyla okul yaptıran ilk sanatçımız Türkan Şoray'a sarılsınlar. İşinde, mesleğinde başarılı olmuş çok insan vardır ama bu başarısının getirdiği parayı ve şöhreti başka insanların hayatını güzelleştirmek için kullanan çok az insan vardır. Çocuklarımız bu tür insanları özensin. Onlar gibi olmayı öğrensin. Yoksa o koltuktaki bakanmış, valiymiş, asrın lideriymiş hepsi hikaye. Koltuktan kalksın, tırışkadan teyyare. Sayfanın bu bölümünde bir fotoğraf, altında bir bayan fotoğrafı, altında Arzu Çerkesoğlu yazısı. Tayyip Erdoğan Gezi Parkı direnişi sırasında bir grup sanatçı ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. O heyette Sunay Akın, Halit Ergenç, Mahsun Kırmızıgül, Yavuz Bingöl ve Sertab Erener'in yanı sıra Mimarlar Odası Şehir Planlamacıları Odası, Tabipler Odası, KESK ve DİSK'ten temsilciler vardı. Tayyip Erdoğan çok öfkeliydi. Uzlaşmaya, geri adım atmaya, polis şiddetini durdurmaya niyeti yoktu. Sanatçılar alttan oluyordu, espriler yaparak yumuşatmaya çalışıyorlardı. Söz sırası kendisine gelen disk temsilcisi lafı eğip bükmedi, zonk diye söyledi. Orası parktır, park olarak kalmalıdır, dedi. Vay sen misin diyen. Tayyip Erdoğan, sizden öğrenecek değiliz dedi, ayağa kalktı, toplantıyı terk etti. Eleştirilmeye tahammülü yoktu. Hele hele bir kadın tarafından eleştirilmeye hiç tahammülü yoktu. Disk temsilcisi o kadın Arzu Çerkezoğlu'ydu. Artvin doğumlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, patoloji uzmanı, hekimdi. Öğrenciliğinden beri sendikal mücadele içindeydi. 2015 itibariyle Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Başkanı ve DİSK Genel Sekreteriydi. Tarihi boyunca DİSK yönetimine giren ilk kadındı. Nana. George Clooney'in eşi Ermenistan'ın avukatı oldu. Kim Kardashian belgesel çekmek için Ermenistan'a geldi. Papa soykırım dedi. Hadise paparazziye döndü. Ve aslına bakarsanız kelimenin tam manası da cuk oturdu. Sene 1958 Roma. Amerikalı milyarder Peter Howard, kontes sevgilisinin doğum günü için Rugantino gece kulübünü kapatmıştı. New Orleans caz band çalıyordu. Konuklar arasında prensler, baronlar, Hollywood efsanesi Tyrone Power, Elsa Martinelli, Anita Ekberg, usta yönetmen Federico Fellini filan vardı. İran havyarı yerlere saçılıyor, Fransız şampanyası su gibi akıyordu. Mısır kralı Faruk da davetliydi. Ev sahibi milyarder krala sürpriz yapmak istedi. Rugantino'nun sahibi Romolo'yu yanına çağırdı. Faruk, oryantale bayılır. Gidin dansöz getirin, en iyisini bulun dedi. Saatler gece yarısını ikiyi gösterirken La Turca getirildi. Asıl ismi Hermin Aslanoğlu'ydu. İstanbullu bir Ermeni kızıydı. Henüz 15 yaşındayken sahneye çıkmış, Zennube, Özcan Tekgül, Aysel Tanju, Necla Ateş gibi şöhretli oryantaller arasına girmişti. Paris, Kahire, Beyrut turnelerine götürülürdü. Türkiye'den taşınmış, Dünya Jazz Sosyetesi'nin eğlence merkezi haline gelen Roma'ya yerleşmişti. Ayşe Nana ismini kullanıyordu. La Turca diye tanınıyordu. Apar topar getirildiği için yanında kostümü yoktu ama hiç sorun değildi. Partinin alkol seviyesi iyice yükselmişti. Olduğun gibi dans et dediler. Beyaz tenli, uzun siyah saçlı, ince belli kadın ayakkabılarını fırlattı, yalın ayak ortaya çıktı. Eteklerini sıyırdı, vücudundan seksapel fışkırıyordu. Emredici bir ifadeyle yere halı serin dedi. Tüm konuklar masaların ortasındaki avuç içi kadar yuvarlak pistin etrafında toplanmıştı. Roma İmparatorluk Hanedanı'ndan Prens Ercolani ceketini çıkardığı halı serer gibi piste attı. Peşinden diğer centilmenler. Nana'nın ayaklarının altında ceketten halı oluşmuştu. Ritmik hareketlerle kıvrılmaya başladı. Yırtıcı bakışlarıyla etrafını süzüyor, büyülenmiş bakışlarla seyrediliyordu. İşte her şey o anda oldu. Ev sahibi Amerikalı, üzerindekileri çıkar diye bağırdı. La Turca ağır ağır dans ederken elbiselerini çıkardı, iç çamaşırlarıyla kaldı. Ok yerden çıkmıştı. Amerikalı bu sefer sütlerini de çıkar diye bağırdı. Rogantino coşku çığlıklarıyla inlerken Ayşe Nana kopçayı açıverdi. Herkes kendinden öylesine geçmişti ki gazeteci Tazio'nun şakır şakır deklanşöre bastığını kimse fark etmemişti. Aslında bu tür prestijli kulüplerin kapısında goriller beklerdi. İçeri gazeteci alınmazdı. Ama tecrübeli magazin muhabiri Tazio Securoli nasılsa içeri girmiş, kimseye çaktırmadan tam 7 kareyi ölümsüzleştirmişti. Girdiği gibi süzülerek çıktı dışarı. Atladım otostatine. Doğru L'Expresso dergisine. Yazı işleri müdürleri fotoğrafları görünce tırnaklarını yemeye başladı. Şahaneydi ama nasıl yayınlayacaklardı? O dönemde çıplak kadın fotoğrafı basmak, nükleer füzenin düğmesine basmak gibi bir şeydi. Vatikan ayağa kalkardı. Düşündüler, taşındılar. Göz uçlarını beyaz boyayla kapatarak yayınladılar. Yer yerinden oynadı. Tiraj rekoru kırılmıştı ama İtalya ayağa kalkmıştı. Nana'nın çıplak fotoğraflarını gören Katolik yobazlar akın akın kiliselere koştu. Kirlenen gözleri için günah çıkarttı. Papalık makamı kaşlarını çatarak resmi açıklama yayınladı. Bu skandalın asla kabul edilemez olduğunu ilan etti. Ayşe Nana hedef haline gelmişti. Linç ediliyordu. Roma polisi tarafından izinsiz çalışmak ve müstehcen gösteri yapmaktan gözaltına alındı. Sınır dışı edilmesi isteniyordu. Amerikalı milyarder Peter Howard tarafından kefalet ödendi, serbest bırakıldı. Ama hayatı mahvolmuştu. Sokağa bile çıkamıyor, her görüldüğü yerde yuvalanıyordu. O gecenin bütün faturası ona kesilmiş, aforoz edilmişti. Kariyerinin zirvesindeyken iş bulamaz hale geldi. İtalyan halkından özür dilerim. Katolik kültürüne saygım sonsuz. Hatta Katolik olmayı düşünüyorum bile dedi ama nafile. Affedilmedi. Sadece 38 koltuklu daracık bir salonda erotik danslar sergileyerek hayatını sürdürmeye çalıştı. Ve geçen sene 78 yaşındayken küskün şekilde vefat etti. Gel gör ki bu talihsiz güzel kadın o gecenin konukları arasında yer alan Federica Fellini'ye ilham kaynağı olmuştu. 5 defa Oscar ödülü kazanan usta yönetmen Fellini o geceden yola çıkarak La Dolce Vita, tatlı hayatı çekti. Film büyük infial yarattı. Fellini de Ayşe Nana gibi saldırıya uğradı. Vatikan'ın baskılarına maruz kaldı, sansürlenmeye çalışırdı. Hakkında davalar açıldı. Umursamadı, 2 sene sonra 1960'ta vizyona soktu. Başrollerinde Anita Ekberg ve Marcello Mastroianni oynuyordu. Ayşe Nana'yı Nadia Gray canlandırmıştı. Gazeteci Tazio rolünde Walter Santesso vardı. Gazetecinin filmindeki ismi Paparazzo'ydu. La Dolce Vita'daki Paparazzo ismi döndü dolaştı. Bugün sansasyonel fotoğrafları çeken gazetecilerin ortak sıfatı oldu paparazzi. Evet, Fellini'ye ilham veren Ayşe Nana'ydı. Ayşe Nana'nın çıplak fotoğrafını çeken gazeteci ise paparazzilik mesleğinin minadıydı. Demem o ki, Türkiye doğumlu Ermeni kızının papa tarafından lanetlenmesi paparazzilik mesleğinin doğmasına yol açmıştı. Şimdi aynı Vatikan paparazziliğe merak sarmış, bize hoşgörü ve insanlık ders vermeye çalışıyor. Keşke Fellini yaşasaydı da başrollerinde Papa ile Kim Kardashian'ın oynadığı bir film daha çekilseydi. İsmini de soy kıvırım koysaydı. Sayfanın bu bölümünde Hermin Arslanoğlu'nun fotoğrafı, bir bayan fotoğrafı. Nur Nana, Ayşe Nur, Ayşe Aslanyan isimlerini kullanan, en sonunda Ayşe Nana'ya meşhur olan Hermin Aslanoğlu, 1936 İstanbul Kurtuluş'ta dünyaya gelmişti. Laturka sıfatıyla sahne alıyordu ama biz Türkleri sevmezdi. Soykırımcı olduğumuzu iddia ederdi. Bir röportajında Asala sempatizanı olduğunu söylemişti. İstanbullu olduğunun bilinmesini istemez Beyrut doğumluyum derdi. Bilun. Yandaş gazete Atatürk'ü İsmet İnönü zehirledi diye manşet attı ya, Atatürk ve İnönü tarafı palavra ama zehirlenme olduğu doğru. 17 Kasım 1938 saat 23.45 Dolmabahçe Sarayı. Atatürk'ün naaşı muayyede salonundaki katafalkta yatıyordu. İlk gün 200 bin civarındaki kişi bayrağı sarılı tabutun önünden ağlayarak geçmişti. İkinci gün hava çoktan kararmış, gece yarısı olmuştu ama kuyruğun ucu hala Ortaköy'deydi. 150 binden fazla kişi ısrarla oradan ayrılmıyor, saraya girmek için sıra bekliyordu. İnsan seriydi. Maalesef izdamdan dalgalanma oldu. Durun ittirmeyin demeye kalmadı. Giriş kapısının önünde saat kulesinin çevresinde çığlıklar yükseldi. Atlı polisler arkadan yüklenen kalabalığı dağıtana kadar iş işten geçti. Facia oldu. İnsanlar sıkıştı, ezildi. 11 kişi hayatını kaybetti. Ertesi gün gazeteler hükümetin resmi tebliğini yazıyordu. Deniz Yolları İşletmesi Müdürü Raufi Manyas'ın kızı Billon 16 yaşındaydı. İstiklal Caddesi 236 numaralı oturan Bayan Anna 58 yaşındaydı. Bayan Roya Kişner ve kızı Bella Kişner İstiklal Caddesi Yıldız Apartmanı'nda oturuyorlardı. Bakırköy'den Hatice Hanım aşçıydı, 55 yaşındaydı. Kurtuluş'tan Diamandi sütçüydü, 40 yaşındaydı. Topkapı Arpa Emin'in yokuşunda oturan Abdülhamid 50 yaşındaydı. Aksaray Laleli'de oturan Bayan Kevser Mehmet 35 yaşındaydı. Tarlabaşı 19 numarada oturan Satenik Ohannes 35 yaşındaydı. Saint Benoît Lisesi öğrencisi Paul Couto henüz 15 yaşındaydı ve Beyoğlu Lüksemburg Oteli'nde kalan Leon. Müslüman, Hristiyan, Musevi, Türk, Rum, Ermeni. Ne mutlu Türk'üm diyeneğe dua etmek için, saygılarını sunmak için kuyruğa girmişlerdi. Ortak paydaya ortak gözyaşı döküyorlardı. Şimdi bakıyoruz, gayrimüslimden vazgeçtik, Müslüman bile Senden benden diye ayıran, etnik kökeni boş verdik, kendisine biat etmeyenleri insandan bile saymayan, 77 sene önce yan yanayken 77 sene sonra kızla erkekliği aynı kuyrukta beklenmesine bile tahammül edemeyen, vedalaşmak için cenaze törenine gelenlerin kimlikleri ortadayken Atatürk'e hala utanmadan ırkçı diyen bir zihniyet tarafından sürükleniyor Türkiye. Kısadan ise Atatürk'ü elbette kimse zehirlemedi ama özellikle son senelerde milletin nasıl zehirlendiği açıkça gösteriyor yukarıki liste. Sayfanın bu bölümünde bir not. Bir boş çerçeve, altında Bilun Manyas yazıyor. 16 yaşındaki Bilun, kendisinden bir yaş büyük ablası Füsun ve annesi Laike Hanım'la birlikte Dolmabahçe'ye gelmişti. İzyamın tam ortasında kalıverdiler. Laike Hanım bayıldı. Ayıldığında iki kız da yanında değildi. Çaresizce evine gitti. Raifi Bey'in felaketten haberi oldu. Evine koştu. Vaziyeti öğrendi. Telaşla kızlarını aramaya çıktı. Füsun yarım saat kadar sonra eve döndü. Dalgalanan kalabalıktan sıyrılmış, canını kurtarmıştı. Babası talihsiz Bilun'un cansız bedenini Beyoğlu Zükür Hastanesi'nde buldu. Diğer cenazelerle birlikte bugün Beyoğlu Göz Hastanesi olarak bilinen Zükür Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı. Bilun'un maalesef gazete arşivlerinde, kitaplarda veya konuyla alakalı araştırmalarda yayınlanmış tek kare fotoğrafı yok. Manyas ailesinin ulaşabildiğim fetih fertlerinde de maalesef bulamadım. Ama Atatürk sevdası bu kızımızın hafızamızdaki yeri asla boş kalmamalı diye düşündüm. Kitaba dahil ettim. Tozlu rafların altın üstüne getirmeye, aramaya devam ediyorum. Bilun'un fotoğrafını mutlaka bulup sonraki baskılara ilave etmeyi ümit ediyorum. Gonca. Yiğittir, delikanlıdır dadaş, merttir, cesurdur. Erzurum'un nefesidir, kahramandır, kardeştir, ağabeydir, dosttur, arkadaştır. Bar tutan, at binen, cirit atandır ama aynı zamanda beyefendidir. Sevgidir, saygıdır. Başını sıkışır mesela, dayanışmadır dadaş. Gözün kapalı, güven duyarsın. Asil bir ruh halidir. Zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Böyle bildik biz dadaşı. Böyle tanıdık. Çocuklarımıza böyle anlattık. Şimdi bakıyoruz, bir genç kız avukat. Memleketinden siyasete girmiş. CHP'den milletvekili adayı olmuş. Vay sen misin? Bir aydır saldırıyorlar. Yandaşlar saldırıyor, zabıtalar saldırıyor, polisler saldırdı coplarla. Utanmasalar asker getirecekler. Gencecik bir kız direniyor. Onun savaşçı yüreği, Erzurum'un kadın dadaşları, Nene Hatun'u, Kara Fatma'yı, Onbaşı Nezahat'i hatırlatıyor. Ve dadaşlar diyarında bir Allah'ın kulu çıkıp, kardeşim ayıp değil mi? Gücünüz bu genç kıza mı yetiyor? Bu mudur dadaşlık? Türk tarihine, Türk kültürüne nam salmış yiğitliğimize yakışıyor mu? Demiyor. Hani toplumsal çürümenin miladı olarak önce ekmekler bozuldu denir ya, öyle mi oldu acaba? Yandaşlık dadaşlığı da mı bozdu? Bin yıllık dadaş, yan dadaş mı oldu? Sayfanın bölümünde bir bayan fotoğrafı, altında Gonca Aytaş yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 1983'ten beri Erzurum'da milletvekili çıkaramıyordu. 1983 doğumlu Gonca Aytaş, CHP'nin Erzurum birinci sıra adayı oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, avukattı. Şehit Aileleri Derneği'nde Engelli Çocuklar Vakfı'nda gönüllü çalışıyordu. AKP'li belediyeye, AKP'nin emrindeki valiliğe, polislere karşı adeta savaş verdi. AKP yandaşları Gonca Aytaş'ın seçim çalışmalarını engellemek için her türlü numarayı çevirdi. 2015 genel seçiminin sonucunu en çok merak edilen şehirlerden biriydi. Sandıklar açıldı. CHP ancak dördüncü olabildi. Sadece 10 bin oy alabildi. Milli mücadelenin en önemli adreslerinden biri olan Erzurum'da HDP'ye CHP'nin 7 misli oy çıktı. AKP 152 oyla sildi, süpürdü. Ayrımın sonu.